15. ayrım, sayfa 164. Derin abiler, Necdet Pekmezci. Yeşil İstanbul'da. Ankara bir başka karanlık yüzü sahaya sürüyordu. Mehmet Eymür'ün JITEM'den transfer ettiği Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım, sağda solda Abdullah Çatlı'nın aleyhine konuşmaya başlıyor, kafasını koparmaktan söz ediyordu. Yeşil'in rakı masasında söyledikleri Çatlı'nın da kulağına gidiyor, önemsemeyip geçiyor ama o dönem bir gelişme tehdidi ciddiye alması gerektiğini anımsatıyordu. Haluk Kırcı bir sabah bankaya gitmek amacıyla iş yerinden çıkıyor, arabasına yöneldiği sırada karşıda park eden beyaz renkli Renault marka aracın içinde 3 kişi Kırcı'nın dikkatini çekiyordu. Araçtakiler kendisine bakıyorlar, bu da huylanmasına yetip artıyordu. Aracına biniyor, bankaya doğru yola çıkıyor, bir süre sonra beyaz aracın kendisini izlediğini fark ediyordu. Önce tesadüf olacağını düşünüyor, trafik ışığında özellikle duruyor ve kendisini izleyen aracın önüne geçmesini sağlamaya çalışıyordu. Çok emin olmasa da o dakikadan sonra araçtakilerin kendisini izlediğinden şüphesi kalmıyordu. Araçtakiler pervasızca yapıyorlardı izlemeyi, sanki özellikle takip ettiklerini hissettirmeye çalışıyorlardı. Aracı ince yüzlü ve esmer şahıs kullanıyor, ön koltukta ise kısa sakallı, kumral tenli olan oturuyordu. Kırcı soğukkanlılığını kaybediyor, heyecanlanıyor ve ara sokaklara sapmayı akıl edemeyecek kadar panikliyordu. O arbede içinde aracın plaka numarasını almayı yine de başarıyordu. Bankaya girdikten sonra beyaz otomobil izlemeyi bırakıyordu. Bankaya girdikten sonra ilk işi Oğuz Yorulmaz'ı aramak oluyor, plaka numarasını verdiği aracı kontrol etmesini istiyordu. Yorulmaz daha bankadan çıkmadan Kırcı'yı arıyor, plakanın kayıtlı olduğu ismi ve aracı söylüyordu. Plaka bir kamyona aitti. Haluk Kırcı iyice telaşlanıyor, ısrarla soru soran Yorulmaz'a sonra anlatırım diyerek telefonu kapatıyordu. İşlerini tamamlayan Kırcı aynı tedirginlikle aracına biniyor, sık sık izlenip izlenmediğini kontrol ediyordu. Bir süre sonra izlenmediğini anlayınca rahat bir nefes alıyordu. Kırcı izlenme olayını Abdullah Çatlı'ya da anlatıyordu. Çatlı da Kırcı'ya bir süre yanında Ayhan Çarkın veya Oğuz Yorulmaz ile gezmesini öneriyordu. Derinlerde olan zelzele artık su yüzüne çıkıyordu. Abdullah Çatlı Kırcı'ya söylemese de endişeleniyor, kendince araştırma yapıyordu. 3 gün sonra Çatlı Kırcı'ya telefon açıyor, acele yanına gelmesini istiyordu. Kırcı Taksim'de Çatlı'nın adını verdiği otelin lobisine gidiyor, burada Çatlı ile buluşuyordu. Çatlı'nın yanında adını çok duydu ama tanımadığı Ekrem Tortaş ve biri daha vardı. Selamlaştıktan sonra masaya oturur oturmaz Çatlı Kırcı'ya lakabı renkli olan Bingöl'lü bir vatandaş tanıyor musun diye soruyordu. Kırcı tanımadığını söyleyince de Mahmut Yıldırım'ın adını veriyor ve konuşmasına devam ediyordu. O gün seni takip eden vatandaş oymuş. Ekrem'in bulunduğu bir ortamda renkli efendi bizi takibe aldığını ağzından kaçırmış. Çatlı Yeşil ile bildiklerini anlatıyor, Doğu ve Güneydoğu'da çalıştığını, sonra da Ankara'da araç alma işine karıştığını anlatıyordu. Bıyıksız dediği Mehmet Eymür'ün elemanı olduğunu söylüyor ve kendileri hakkında çekilen faksın da onların işi olduğunu anlatıyordu. Yeşil Efendi Ankara'da yalanlarla dolu faks olayını tezgahlayanlarla birlikte hareket ediyormuş. Daha doğrusu o birimin başında bulunan ve sahte faks olayını tezgahlayan Bıyıksız Kod isimli, yani Mehmet Eymür, şahıs tarafından gözetilip kullanıyormuş. Çatlı'nın Yeşil konusunda detaylı bilgi topladığı ortaya çıkıyordu. O yıllarda bilinmeyen bir detayı anlatıyor, Mahmut Yıldırım ile Mehmet Eymür'ün ilişkilerinin boyutunu anlatırken Yeşil Bıyıksız'a baba diyormuş diyordu. Yeşil'i kaçıracaklardı. Yanında özel harekatçı polis de otelden ayrılan Kırcı bu durumdan rahatsız oluyordu. Özel harekatçı polis baskın basanındır. Yeşil'i kaçırıp sorgulayalım, ne istediğini anlayalım önerisi yapıyordu. Öneri Kırcı'nın da aklına yatıyor. Bu düşünceyi akşam saatlerinde bir araya geldiğinde Abdullah Çatlı ile de paylaşıyordu. Abdullah Çatlı acele davranılmamasını, Yeşil hakkında detaylı bilgi toplayacağını, bu konuda Ayhan Çarkın ve Oğuz Yorulmaz'ın Ankara'daki arkadaşlarının da kendilerine yardımcı olacağını söylüyordu. Yeşil'in soluk alışını izliyorlar. Kısa süre sonra Abdullah Çanlı, Yeşil'in ne yapıp ne ettiğini Ankara'da, İstanbul'da nerelere gidip geldiğini ayrıntılı şekilde öğreniyordu. Bu konuda hem İbrahim Şahin hem de Korkut Eken Çatlı'ya yardımcı oluyordu. Dakika dakika Yeşil'i izliyorlar, neredeyse nefes alışını bile biliyorlardı. Çünkü Yeşil'in yakınındakilerden bir isim onunla ilgili her türlü bilgiyi karşı tarafa aktarıyordu. İkili oynamaktan yorulduğunda ise Yeşil'i övüyor, Çatlı'ya isterse görüştürebileceğini söylüyordu. Çatlı görüşme önerisini kesin bir dille reddediyordu. Derin dünyalarda dost ve düşman çabuk ve acele kılık değiştirebiliyordu. Çok geçmiyor, Yeşil telefonla Abdullah Çatlı'yı arıyordu. Kırcı'nın kendisiyle yaptığını iddia ettiği "Biz Sen Nehri'nde" yani La Sen Nehri, abdest alanlara el kaldırmayı sözlerini Çatlı'ya söylüyordu. Abdullah Çatlı oldukça soğuk davranıyor. "Senin karın ağrın varmış. Kimin uşaklığını yapıyorsun, sıkıntını söyle" diye çıkışıyordu. Hakarete varan ağır sözler söylemesine rağmen Yeşil alttan alıyor, ısrarla Çatlı'yla görüşmek istediğini söylüyordu. Derin zirve. Abdullah Çatlı Yeşil ile arasında geçen görüşmeyi Haluk Kırcı'ya aktarıyor, onun önerisiyle Mahmut Yıldırım'a Dedemen Oteli'nde randevu veriliyordu. Eller tetikle, yürekler ağızla yapılacaktı derin zirve. Randevu günü saati gelip çatıyor, Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve bir özel timci polis ile birlikte Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı otelin yolunu tutuyorlardı. Görüşme Çatlı ile Yeşil arasında gerçekleşecekti. İkisinden başka kimse bulunmayacaktı. Otomobillerini otelin otoparkına bıraktıktan sonra Abdullah Çatlı içeri giriyor, Haluk Kırcı ise giriş kapısını karşıdan görebilecek bir noktaya geçiyordu. Kapıda iki özel timci tur atarken bir diğeri de içeride lobide derin zirveyi izliyordu. Yeşil derinlerin adamıydı, eli kolu uzundu. O günlere kadar kod adı dışında kimliği ile ilgili çok fazla bilgi yoktu elde. Ama Yeşil'in yakın arkadaşı onun bir fotoğrafını çoktan Çatlı ekibine ulaştırmıştı. Çatlı Yeşil zirvesi bir saate yakın sürüyor, dışarıdakiler olası bir aksiliğe karşı elleri tetikte bekliyorlardı. Lobideki özel harekatçı polis dışarıda bekleyenlere işaret veriyor, görüşmenin bittiğini bildiriyordu. Çatlı otelin otoparkına inerken Yeşil içeride kalıyordu. Eymir'i öldürün. Ekip araçta buluşuyor, Çatlı da yaptığı görüşme ile ilgili arkadaşlarına bilgi veriyordu. Abartılmış, boş bir adam, güdülmeye alışkın olan tiplerden, yaptığından pişman, kullanıldığını iddia ediyor ama böyle adamlara güvenilmez. Birçok şey anlattı, daldan dala atlayıp durdu. Yeşil görüşmede Çatlı'ya hakkında istihbarat toplama emrini de Mehmet Eymür'den aldığını itiraf ediyordu. Yeşil Korkut Eken'in patronunun Mehmet Ağar kendisini öldürteceğini düşündüğünü ve korkuya kapıldığı için hakkında çalışma yaptırdığını anlatıyor. Çatlı'ya birlikte çalışalım teklifi yapıyordu. Çatlı bu öneriyi reddediyor, Yeşil'den hoşlanmadığını söylüyordu. Güya amcanın yani Korkut Eken'in patronu bıyıksızın yani Mehmet Eymür'ün ölüm emrini vermiş ve bu işi de biz gerçekleştirecekmişiz. Ölüm korkusuna kapılan bıyıksız Yeşil'e hakkımızda istihbarat yapması için emir vermiş. Yeşil adamları ile birlikte istihbarat çalışmasına başlamış. Ama kim olduğumuzu geçmişimizi öğrendikten sonra işi savsaklamaya ağırdan almaya çalışmış. Bu heriften uzak durmak lazım. Kendini anlata anlata bitiremedi. Bir de konuşurken yeminler edip yaptıklarına şahitler göstermesi çok canımı sıktı. Bu görüşmeden birkaç gün sonra Abdullah Çatlı Ankara'ya gidiyor, oradan da Korkut Eken'le birlikte Avrupa'ya uçuyordu. Eymir'i uyardılar. Haluk Kırcı'nın kaygıları, korkuları kısa sürede karşılarına çıkıyordu. Abdullah Çatlı'nın makus tarihi bir türlü değişmiyor, ne af çıkıyor ne de devletin içindeki bir kesim tarafından korunup kollanıyorlardı. Hatta korunup kollanmak yerine MIT'in etkili ismi Mehmet Eymür ile kanlı bıçaklı düşman oluyorlardı. Bir yerler çatlıyı yine gözden çıkarıyor, yer altında kalması için elinden geleni yapıyorlardı. Abdullah Çatlı ne kadar rahat ve huzurluysa Haluk Kırcı bir o kadar mütereddit ve kuşkuluydu. Yalnız kaldığını aklına Asala operasyonlarına Çatlı ile birlikte katılan arkadaşının anlattıkları geliyordu. "Hepimiz yurt dışında kaçak ve çaresizdik. Türkiye düşmanları ile savaşır mısınız?" dediklerinde fazla düşünmeden, irdelemeden evet dedik. Heyecanımız depreşti ve teklifin ardından gelen yükü çekmeye hazırdık. Malzemeler geldi, başarılı eylemler yaptık, Avrupa'yı ayağa kaldırdık. Buraya kadar her şey güzeldi, sonra her şey değişti. Başımızdaki arkadaş, yani Abdullah Çatlı, uyuşturucudan içeri düştü. Operasyonlarda bize yardımcı olan arkadaşımız, yani Kasım Koçak, 1989'da Hollanda'da öldürüldü. Haluk Kırcı olanı biteni düşündükçe midesine kramplar giriyor, günler geceler haydi uzuyor, başını yastığa koyduğunda kolay kolay uyuyamıyordu. Başlangıçta Çatlı'ya kaygılarını, korkularını söylemişti ama yine konuşma ihtiyacı hissediyordu. Abdullah Çatlı yurt dışından döndükten sonra Kırcı'yı arıyor, Aksaray'a bir otele çağırıyordu. Kırcı yalnız kalmanın konuşmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyordu. Ancak otele gittiğinde bir sürprizle karşılaşıyordu. Çatlı yalnız değildi. Yanında Batı Trakya Türklerinin liderlerinden Doktor Sadık Ahmet vardı. Sadık Ahmet ile Kırcı'yı tanıştırdıktan sonra hep birlikte kahvaltıya oturuyorlardı. Kırcı Çatlı'nın morali yerinde olduğunu görüyor ve konuşmak için bu anı bekliyordu. Çatlı Sadık Ahmet'ten ayrıldıktan sonra bürosuna geçiyordu. Kırcı konuşmak için odasına giriyordu. Yüzünde gülümsemeyle Kırcı'ya bakan Çatlı daha söze giremeden yeni bir teklif yapıyordu. "Ukrayna'ya gider misin?" Üstelik bu kez Çatlı birlikte gitmeyi öneriyordu. Konuşmadan 3 gün sonra Çatlı ve Kırcı gemiyle yola çıkıyorlardı. Eşyalarını kameraya yerleştiriyorlar, sonra da birlikte bir şeyler içmek için kafeteryaya geçiyorlardı. Kırcı nihayet aradığı fırsatı buluyordu. Ankara'da önemli bir gelişme olup olmadığını soruyor, özellikle de Mehmet Eymür'ün yeni bir oyun içinde olup olmadığını soruyordu. Aslında bu kafasında ve yüreğinde beliren korkuları gidermek için hanidir hazırlık yaptığı konuşmaya bir giriş oluyordu. Çatlı sigarasından bir nefes çekiyor, "Bırak şu kelekleri, bir bok olacağı yok," diyordu. Çatlı başka havalarda, Kırcı başka çırpınalı bir denizde yolculuk yapıyordu. Fırsatını bulmuş, konuyu enine boyuna konuşmak istiyor. İçimde kötü bir takım gelişmeler olacakmış gibi bir his var. "Duralım, fazla ileri gitmeyelim, hatta dönelim," diyordu. Hedefe kilitlenen, yürüdüğü yolun tehlikelerini iyi bilen Çatlı başını kaldırıyor, sert bir ses tonuyla, "Fazla büyütüyorsun, kesin yargıya varmanı anlamıyorum," diye çıkışıyordu. Konuşma aynı minvalde sürüyor, Çatlı Ankara'dakilere sonuna kadar güvenmeleri gerektiği konusunda teminat veriyordu. "Ne var, ne olmuş, niçin duracakmışız? Onları gözünde büyütüyorsun, bunlardan bir şey çıkmaz. Hem sonra amcanın, yani Korkut Eken'in patronu Mehmet Ağar, bıyıksızın, yani Mehmet Eymür'ün veya bir başkasının yapılanlara taş konulması halinde sertleşeceğini açık açık söylemiş. Abdullah Çatlı yakından tanıdığı Kırcı'nın şehvetini arttırmak için sözü çıkara getiriyor, Korkut Eken'in yüklü bir ihale sözü verdiğini, 1-2 ay içinde büyük bir iş kapacaklarını söylüyordu. Ender sesi yükselen ve sinirlenen Çatlı'nın sert konuşması etkili oluyor, Kırcı geri adım atmak zorunda kalıyordu. Konuyu değiştirmek için sözü ihaleye, büyüklüğüne getiriyor, Çatlı'nın olası bir kalp kırıcı konuşmasının önünü kesiyordu. Kırcı'nın ihale konusuna dönmesi Çatlı'yı da sakinleştiriyor, deniz havası almak için ikisi birlikte güverteye çıkıyorlardı. Herkesin eli yanar. Hakimiyet Çatlı'nın eline geçiyor, aynı konuyu konuşmaya güvertede de devam ediyordu. Ankara'dakilerin yumuşak karnı olarak görülüyoruz. Hele İbrahim Şahin ve grubundaki çocuklarla ilişkimiz Mehmet Eymür'ü rahatsız ediyor. Onlar bizim Şahin'in grubu ile çalıştığımız vehmine kapılmışlar. Onun için hırçınlaşıp duruyorlar. Çatlı konuşuyor, İbrahim Şahin'in özel harekatçı grubunun dağıtıldığını anlatıyordu. İleride kokusu çıkacak işler yaptıklarını ve ancak bunlar ortaya çıkarsa sıkıntıya düşebileceklerini söylüyordu. Bildiğim kadarıyla onların, yani özel harekatçı polislerin grup dağıtıldı. Yaptıkları bazı işler var ki ileride kokusu çıkabilecek türden şeyler. Belki o işlerin kokusu çıktığı zaman sıkıntı yaşamamız söz konusu olabilir. Bu işlerin kokusunu çıkaracak olanlar bilirler ki işlerin ucu kendilerine de dokunur. Bu işler görüldüğü gibi değildir. Tutmaya kalkanın elini yakabilir. Emre mesaj. Abdullah Çatlı rahat olmasının ayrıntılarını anlatıyor. Ankara'da Mehmet Eymür ve Mehmet Ağar arasındaki çekişmenin kendilerini etkilemeyeceği tezini savunuyordu. Ona göre karşı atağa geçtiklerinde Mehmet Eymür güçlerini anlamış ve fırtınalı sular durulmuştu. Üstelik üstü kapalı olarak da Kırcı'ya Mehmet Eymür'e mesaj gönderdiğini, bizim kimsenin hesabıyla ve çekişmesiyle alakamız yok, bizim üzerimizden bazı şeyler yapmayı düşünenler bunu yapmasınlar, zararlı çıkarlar dediğini aktarıyordu. Abdullah Çatlı ayrıca İbrahim Şahin ve özel harekatçılardan oluşan grubun her an tutuklanabilecekleri ihtimalinin olduğunu söylüyordu. Kırcı bir yandan duydukları karşısında rahatlıyor, diğer yandan da Ayhan Çarkın ve Oğuz Yorulmaz'ı düşünüyordu. Ya tutuklanırlarsa onları yalnız mı bırakacağız diye soruyordu Çatlı'ya. Çatlı ise çıkabildikleri kadar sahip çıkacaklarını, ancak özel harekatçıların gevezi olduklarını, her yerde yaptıkları işi ulu orta anlattıklarından yakınıyor, İstanbul'a döndüğümüzde çocukları toplayıp konuşalım, uyaralım diyordu. Yolculuk iki arkadaşı daha da yakınlaştırıyor, hiç olmadıkları kadar sohbet edip geçmişi anıyorlardı. Duygulanan Abdullah Çatlı, Nihal Atsız'dan şiirler okuyor, gemi Yalta limanına yanaşırken Kırcı'nın kaygıları, üzüntüleri ve gerginliği de Karadeniz'in hırçın sularında boğuluyordu. Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı'nın Ukrayna'ya geliş amaçları, Türk iş adamlarını haraca bağlayan PKK'lılar hakkında istihbarat toplamak ve en kısa zamanda da bir yolunu bulup onları etkisiz hale getirmekti. Çalışmalarını kısa zamanda tamamlıyorlar. Çatlı hazırladığı raporla birlikte Ukrayna'dan Ankara'ya uçakla hareket ediyordu. Haluk Kırcı'nın aklı fikri ihalelerde kalmıştı. Giderken Çatlı'dan ihale işini savsaklamamasını istiyordu. Ancak Çatlı, ben o konuyu özellikle açmam. Teklifi kendileri yaptılar, onlar açsınlar diyordu. O iş bize kaldı. Abdullah Çatlı Ankara'da bulunuyordu. Haluk Kırcı Ukrayna'dan İstanbul'a dönmüş, işinin başına geçmişti. Sabah kahvaltısını ederken günlük gazetelere göz atıyordu. Düşük tirajlı bir gazetede 2 Mart 1995 tarihinde kaybolan Tarık Ümit'in Abdullah Çatlı tarafından kaçırıldığı haberi vardı. Haberde Abdullah Çatlı'nın ve kendisinin gençlik fotoğrafları kullanılmıştı. Kırcı gazeteyi hızla göz atıyor ve ikinci kez okuyordu. Bir yandan haberin Mehmet Eymür tarafından sızdırıldığını düşünüyor, diğer yandan da Çatlı'nın kaldığı otele telefon açıyordu. Telefon çaldığında Çatlı uyuyordu. Kırcı'dan haberi satır satır okumasını istiyor ve haberde imzası bulunan muhabirin ismini soruyordu. Telefonlarınız açık olsun, ben sizi arayacağım diyerek konuşmayı sona erdiriyordu. Öğle saatlerinde Abdullah Çatlı Kırcı'yı arıyor, haberin Mehmet Eymür ile bağlantısı olduğunu söyledikten sonra büroda gizli evrak bulundurmamasını, olanları imha etmesini istiyordu. Akşam saatlerinde İstanbul'a döneceğini söylüyordu. Kırcı hemen temizliğe girişiyordu. Çatlı akşam saatlerinde bir kez daha Kırcı'ya telefon açıyor, birkaç gün daha başkentte kalacağını bildiriyordu. Akşam saatlerinde Ayhan Çarkın ve Oğuz Yorulmaz ile yemeğe çıkıyorlar. Tam o sırada Ayhan Akça, Kırcı'yı arayıp görüşmek istediğini söylüyordu. Kırcı da Ayhan Akça'yı bulundukları yere çağırıyordu. Ayhan Akça yemeğe geldiğinde telaşlı ve ürkek davranıyordu. Gazetede haber çıktıktan sonra İbrahim Şahin'in kendisini aradığını, acele Ankara'ya dönme talimatı verdiğini açıklıyordu. Kırcı şaka yolla takılıyor, geç kaldın, o iş bize kaldı diye takılıyordu. Ayhan Akça Tarık Ümit konusunu açıyor, nerede tanıdığını anlatıyordu. Akça anlatmaya devam ediyor. Tarık Ümit'i İbrahim Şahin ile birlikte İstanbul'da kendi bürosunda ziyaret ettiklerini söylüyordu. İbrahim Bey'e büyük hürmet gösterdi. Bizi kapıda karşıladı. Odasında İbrahim Bey ile baş başa uzun bir görüşme yaptılar. Bürodan ayrıldıktan sonra İbrahim Bey bana Tarık'a güven olmaz. Bir söylediğini başka bir zaman yalanlıyor. Oynak bir tip dedi diyordu.
15. ayrımın sonu. Sayfa 175.